Ayrım 19.
O gün İzzet'in künyesinin geldiği evden eve, bağdan bostana bir anda yayılıvermişti. Kadınların solgun yüzleri üzüntülü, gergin. Çocuklar birbirlerine onu anlatıyorlardı. Şuralardan geçişini, ata binişini. Kızlar tezgahların başında bez dokurken, çuval, heybe, çorap örerken İzzet'i düşünüyorlardı. Hepsinin de dünyasında ondan bir şeyler vardı. Aydınlık gülüşü, parlak siyah gözleri, yumuşak sesi. Yedikleri ekmek acı geldi onlara. İzzet bir iç yarası oldu. Konuştukça dertlendiler, durup durup ağlaştılar. Sonra Murat Ağa'nın evine gidildi. Geniş odalara, duvarlara bir keder sinmişti. İzzet'in anası oğlunun o küçük çerçeveli resmine bakıp ağlıyordu. O resmi kara kalpayla çektirmişti. Kaşları çatık bir kuvayi milliyeci. Murat Ağa bağdaş kurmuş, acılı yüzüyle oturuyor, sessizce tesbihini çekiyordu. Evde ağlaşan kadınlar, ayak sesleri, oradan oraya koşturmalar. Teselli için söylenen sözler. O gittiyse Necip var, Murat Ağa gittiyse vatan için gitti. Şehit oldu şehit. Bundan daha yüksek bir mertebe var mı? Yürekli yiğit bir çocuktu. Gülüşü gözümün önüne geliyor. Yüreği gibi temizdi yüzü. Murat Ağa duvar gibi suskundu. Eve tepsilerle aş taşınıyordu ama yiyen yoktu. Sonra o hüzne katılan bir yağmur başladı. Ilınmış odalara yağmurun serinliği İzzet'i hatırlatan güllerle birlikte doldu. İzzet'in çocuk sesi sofada, avluda, arka bahçede dolandı. İzzet'in delikanlılık sesi ormandan doğru deli bir at koşturmasıyla yaklaştı. Hiç inanasım yok diyordu anası. Başına bir çatkı sarmıştı. Arada dizlerine vuruyor, iki yana sallanıp duruyordu. Hiç inanasım yok. Ah ben yandım komşular, hem nasıl yandım. Biraz ötede bir koca karı ölüm acısını daha da koyulaştıran sözler etti. Bu muharebede çok ölen olmuş. Körpe fidan hepsi dal dal kırılıp kalmışlar. Dağ gibi yığılmış bedenleri. Kafir süngüsünü takı takı vermiş böğürlere. Girdiği köylerde de bebeli tazeleri süngülermiş bunlar. Bebecikler süngü uçlarına öylece takılı kalırmış. Hani ipek kurdu ağaca nasıl asılıp kıvrılı durursa öyle. Daha anlatacaktı ki Ateala susturdu onu. Uy uy, acımızı çoğalttın. Bak gelinlerin rengi uçtu. Kocaldıkça bir hoş oldun Fadime kadın. Fadime kadın azarlanmış bir çocuk görüşüyle oturduğu yerde sindi. Çenesini sıvazlayıp düşünceye daldı. Atiyala devam etti. Aslan gibi çocuktu. Biz de şunların askerliklerini bitirseler de bir düğün görsek derdik. Şimdi her evde böyle bir acı var. Evlerin önünden geçtin mi ağıtları işitirsin. Aslan gibi yiğitler gitti. Mukadderat. Anlı şanlı gittiler ama herkese nasip olmaz. Ayol şehit anasıyım deyip göğsünü gereceksin şimdiden sonra. Öyle değil mi komşular? Komşular başlarını salladılar. Zehra Hanım örtüsüyle gözlerini sildi. Evlat acısı bir başkaymış dedi. Gönüllü yazılacağım dediğinde içime bir kor düşmüştü. Yavrum dediydim, yetmedi mi cephelerde tükendiğin? Gençliğini cephelerde mi solduracaksın? Aklıma ölümü getirmedim, hiç getirmedim. Keşke gençliğinden eser kalmayaydı. Keşke ihtiyar biri olaydı da döneydi oralardan. Öyle deyivermiştim işte. İsterdim ki toy düğün göreyim. Beni dinlemedi. Ağabeyi Necip'e özenmişti. Necip giderdi o durur mu? Geri kalmak istemezdi hiç. Durup soluklandı Zehra Hanım. Sonra devam etti. Murat Ağa gitsin hatun bırak dedi. Bunlar da gönüllü gitmeseler kim kurtaracak memleketi? Ben karşımda şanıma yaraşır evlat isterim. Böyle dedi, doğruydu dedikleri. Benimkisi ana yüreği. Kıyamazdım onlara. Sonra gittiler. Asker torbalarını omuzlarına vurup şu tepelerden doğru. Ah benim oğlum, hiç olmazsa yüzünü göreydim. Ağlamalar çoğalmıştı. Pencereden görünen yağmurun kattığı hüzünle loş odalarda eğilmiş başlar. Sonra odalar boşaldı. Acılar yoğunlaştı içeride. Duvarlar iyice suskunlaştı. Zehra Hanım minderin arasından o sarı yapraklı defteri çıkarttı. İzzet durup durup kurşun kalemle o deftere bir şeyler yazardı. Neydi bunlar? Maniydi, şiirdi işte. Güzel anlamlı sözler. Cönk benzeri. Hani Zehra Hanım'ın dedesinde vardı. İçinde dualar, reçeteler yazılıydı hani. Şu yayvan defter ona benziyor. Sayfaları oğlunun gizli dünyasına girmenin heyecanıyla karıştırdı. Hatta bir çift kara gözün bir yerlerden kendisini gözetlediğini düşünerek küçük suçlar işleme duygusunun içini sarışını engelleyemedi. İzzet'in eğer varsa sevdiği kızı o sayfalarda aradı. Manilerin arasına gizlenmişti. Şu siyah zülüflü belki de oydu. Okudukça muhayyilesine birikmiş masal sultanları, uzak diyarların prensesleri o sayfalara çizili veriyordu. Baka baka yoruldum, aka aka duruldum, Bilecikli o kıza can evimden vuruldum. Kadın onu sezgileriyle şekillendiriyordu. İnce narin biriydi bu, yumuşacık elleri vardı, saçları karanfil kokuyordu. Işıklı menevişli gözleri hep gülüyordu. İsmi neydi acaba, Cemile mi, Ayşe mi, Gül mü, Gülizar mı? İşte kurutulmuş bir çiçek sayfaların arasından kayıverdi. Kuruyunca kokusu yabanileşmiş, kağıdın kokusuyla birleşmiş. Belki sevgilinin bahçesinden koparılmış, kırmızısı vişne çürüğüne dönmüş bir gül. Tazeliği kalmamış artık ama iyice koklandığında bir kuytu bahçeye girer gibi oluyor. Sonra o sevgiliyi sayfaların arasından manilerin içinden çıkarmaya çalıştığı için utandı. İstemeden ince billur bir kaseyi kırdığını düşündü. İstemeden yumuşak, ipek parıltılarındaki duyguları tırnaklarıyla kazımıştı. Bu defteri hiç açmamalıydı, ona hiç dokunmamalıydı. Ana yüreği iyice burkuldu, acıdı yavrusuna. Yeni yürümeye başladığı zamanlar aklına geldi. İşte koşuyor sofada, dur koşma düşeceksin. Necip'le güreşiyorlar, Necip onun kalemlerini alıyor, ağlatıyor İzzet'i. Sanki dönüverecek, şu yağmurun sonunda bir yerlerden çıkıp geliverecek. Ana ben geldim diyecek, savaş bitti ana, biz yendik, işte geldim. Yağmur ince ince yağıyor. Gök yüksek ve maviydi. Yağmurdan sonra böyle olmuştu. Kartal Tepe, Duar Tepe bulutlardan, dumanlardan sıyrılınca daha bir heybetli görünüyordu. Mağrur dik. Askerlerin yüzlerinde yorgunluğun izleri, düşman siperlerini gözlüyorlardı. Önce hareketsiz kıpırtısızdı düşman. Bütün yükü ve ağırlığıyla karşı tarafa çöküp kıvrılmıştı. Kocaman bir ejderha. Sonra gerisinde bir kıpırdanma oldu. Ejderhanın kuyruğu birkaç parçaya bölündü ve yürüyüşe geçti. Sakarya'ya, Kartal Tepe'ye, Karadağ'a doğru. Necip'in içinde bir coşkunluk. Çünkü taarruz başlayacak. İçinde Çerkez Ethem'in kuvvetleriyle at koşturdukları günlerin heyecanı. Toparlanıyorlar. Damarlarına yeniden kan yürüyor. Atlar da öyle canlı çevik. Düşmanın üstünde yürüdüklerini biliyorlar. Bakışlarından, kuyruk sallayışlarından belli. Savaşın dışında her şey unutulmuştur. Zaman zaman yemek ve sigara molalarında anasını, babasını ve İzzet'i düşünüyor. Su ihtiyacı, oksijen ihtiyacı gibi bir şey bu. Hiçbir şeyi uzun uzun düşünmeye vakit yok. İnsan savaşırken aklına yavuklusunu bile zor getirir herhalde. Çünkü savaş insanın avucunun içine alır ve cephede her şey, sevgi, açlık, hasret, savaşın ateşten penceresinde erir. O insana bu erimiş ateşten bir şeyler verir, o kadar. Bir burukluk, ağzındaki acı tat, bir baş dönmesi gibi. Böyle düşünüyordu Necip. Taarruz öğleden önce başladı. Türk topları Kartal Tepe'yi dövüp duruyordu. Sonra mermi yağmurları indi. Süngüler akşam güneşine kadar kana bulandı. Akşam güneşi her zamankinden daha kızıl battı. Böcekler, kuşlar tedirgin uygularına dalmak üzereyken savaş yeniden kızıştı. Yunan kuvvetlerinin bir kısmı kopan bir kaya parçası gibi Sakarya'nın batısına doğru geri çekiliyordu. Necip'in müfrezesi o gece Sakarya'dan karşıya geçmenin sevincini yaşadı. Su gecenin ortasından şevkle akıp duruyordu. Çekildikleri öz topraklara yeniden dönüş sevinciydi bu. Sazlar, meşe, kavak yaprakları onları ince hışırtılarıyla selamladılar. Yaprakların altına saklanmış böcekler nefeslerini tuttular. Süvariler köprüyü ipek bir şalın hışırtısı içinde geçtiler. Nal sesi hafif boğuk nabız atışları gibi gecenin içinde yürüdü. Bu karanlık sulara dalmak gibi bir şeydi. Ona çocukluğundaki kovalamacı oyunlarının heyecanını yaşatıyordu. Sonra ölüm de olsa. Ötede düşman çadırları, kıpırdayan ateşleri, geceyi dolaşan ateş böceklerini andırıyor. Hedefe yaklaşıyorlar. Daha öteye, daha öteye sürecekler onları. Gece yarısı. Yıldızlar gökyüzünden onları seyrediyor. Necip, Kuvayi Milliye'nin ilk kuruluşundaki heyecanla, o inançla, o taşkın sevdaya benzer duyguyla at sürüyor. Birden at kişnemeleri, insan ve makine sesleri birbirine karışıyor. Necip karanlıkta şaşkın, iri gözler görüyor. Çadırlarından dışarıya uğrayan, perişan uykulu, korkuyla gerilmiş yüzler. Basıyor kurşunu, karanlığın içinde nakliye araçları, canavar başlı kamyonlar seçiliyor. Atlar birbirine karışıyor, yuvarlanıyorlar. Yerde bir boğuşma başlıyor. Biraz ötede Sakarya'nın sesi. Atını arıyor Necip, işte orada. Gür yelesini tutup sıçrıyor üstüne. Atsız dövüşemeyeceğini anlıyor. Ötelerden, tepelerden ve tepelerin ardından savaş gürültüleri geliyor. Demek bütün cephede kıyasıya bir dövüş var. Demek her karış toprağa kan akmada. Bu gece hesap günü öyleyse. Mahşer günü de olabilir. Bir an gerçekten yaşayıp yaşamadığını düşünüyor. Yüreğini ölüm korkusu değil, aklını yitirme korkusu sarıyor. Ama korkusu fazla sürmüyor çünkü korkmaya da vakit yok. Sonra sesler mum ışıkları gibi eriyip sustu. Gökyüzü dumandan ağramıyordu. Sabah olma zamanıydı, sabah olamıyordu. Şurada burada tek tük silah sesi vardı, o kadar. Çöküp bir tarafa soluklandılar. Yorgunluk bedenlerine ağrılarla girdi. Sonra gün ışığı üstlerinde pıhtılaşmış duran göğün içinden süzülüp çıktı. Necip o zamana kadar nefti yeşil, bazen de çamur sarısı akan Sakarya'nın renginin kızıla döndüğünü ürpererek gördü. O kızıl renk hiç değişmeksizin belki biraz daha koyulaşarak akıyordu. Kıyılarda ölüler, yaralılar, sular şişkin cesetleri sürükleyip götürüyordu. Daha yukarılarda yapılan savaşların ölülerini. Sonra at leşleri, çadır bezleri, postallar, şişeler gelip geçti. Bazıları suların durgun yerlerinde oyalandılar. Düşman ağırlığını batıya doğru kaydırmıştı. Demek ki gidiyorlardı. Çok geçmeden Türk kuvvetleri Sakarya kıyılarına sökün etmeye başladı. Süvari birlikleri, piyadeler suların geçit veren yerlerinden karşıya geçtiler. Necip bunların arasında tanıdık çehreler arayıp durdu. Sakarya hala kızıl akıyordu. Bir sabah ipsiz Recep'in müfrezesinden Mustafa ile karşılaştı. Mustafa Necip'in çocukluk arkadaşıydı. Eli avuca sığmaz biri. İki arkadaş kucaklaştılar. Küllenmiş bir ateşin başına geçip oturdular. "Ey," dedi Mustafa, "düşmandan ne haber?" "Kırıldı burunları, gidiyorlar. Ara sıra baskın veriyoruz." "Geri dönerler mi dersin? Sanmam. Bir şeyler yeseydin." "Sağ ol, aç değilim." "Sahi başın sağ olsun. Deminden beri diyecektim de dilim varmadı. Çok üzüldük ama elden ne gelir?" Necip'in kanı çekildi. "Kimdir ölen? Neler söylüyorsun Mustafa? Yoksa anama babama bir şey mi oldu?" Mustafa sersem sersem baktı. Belli ki Necip'in haberi yoktu. Başını eğdi güçsüz bir sesle. "İzzeti şehit oldu," dediler. "Ben haberin var sanıyordum. Kusura bakma Necip," dedi. Necip parıltısı yitivermiş gözlerini Mustafa'ya dikti. Öylece baktı. Sonra doğruldu ateşin başından. Sakarya kıyısına yürüdü. Orada bir taşa çöktü. Yüreğini bir ateş dağlamaktaydı. Çözülüyordu her yanı ve birazdan eriyip o da Sakarya'ya karışacaktı. Geride ayak sesleri, bir el omuzuna dokundu. Mustafa'ydı bu. "Keşke gelmeseydim buralara, keşke yolum düşmeseydi." "Nasıl olsa öğrenecektim," dedi Necip. Mustafa da yanına çökmüştü. "Nerede vurulmuş, onu da dediler mi?" "Galiba Suluca taraflarında. Anam babam biliyor mu bunu?" Dudaş'ta hep yas tutmuşlar, hep ağlaşmışlar. Necip güçlü görünmeye çalışarak, "Ne zamandır görmemiştim onu," dedi. "En son Kütahya yakınlarında görmüştüm. Ayaküstü konuşmuştuk. İyiydi benim kardeşim, pırıl pırıl. İçi dışı bir, gitti demek. Eh, ölümlere alıştık artık. Ölümle haşır neşir olduk. Demek ağlaşmışlar ha. Sahi ölü mü? Bu haber doğru mu Mustafa?" "Ben de başkalarından duyduğumu aktardım. Gözümle görmüş değilim. En iyisi sor soruştur bunu. Yüzbaşılar, binbaşılar seni severler. Bir yol gösterirler belki." Necip göğüs geçirdi. Gözleri Sakarya'ya daldı. Yusuf o günlerde yaralıların ve hastaların hastanelere sevki işine bakıyordu. Kulaklarında gün gece insan iniltileri, nereye baksa kanlı sargılar, kolu bacağı başı sarılı insanlar, kimisi sedyede, kimisi sırtta yahut yorgun öküzlerin çektiği bir arabada gelip geçiyor. Sonra içi sızlayarak İzzet'i düşünüyordu. Çardaklı kahvenin gençleri bir bir eksiliyorlardı demek. Önce İlyas, sonra İzzet, bir de Kayalı Süleyman vardı değil mi? İlyas'ın öteki şehitlerle yan yana gömüldüğü yeri görmüştü. Ulu bir ağacın gölgesindeydi İlyas. Ya İzzet, onun mezarını bilmiyordu. Bunun içinde İzzet bir yerden çıkıp geliverecekmiş gibi zaman zaman yüreğinde bir ümit kıpırdanıyordu. Bazen yaralıların arasında İzzet'in çehresini buluyor ama sevinci çarçabuk hayal kırıklığıyla yer değiştiriyordu. Hayır, bu İzzet değil, sadece bir benzeri. Yüzü biraz daha kemikli, kaşları biraz daha kalın. Derken bir gün gerçekten onu buluverdi ve bulduğunda İzzet'in İzzet olduğuna inanamadı. Benzerleriyle o kadar sık karşılaşmıştı ki onun için inanamadı. Nicedir sevindirmeyi unuttuğu, sadece felaketlerle yaşamayı, sonuna kadar da böyle olacağını kabullendiği için İzzet'in sağ olduğuna inanamadı. Künyesi geldi denilirken bunca insan yasa kedere boğulmuşken işte İzzet sağda ölmemişti. Polatlı'daki hastanenin bahçesinde koltuk değneğiyle dolanıp duruyordu. Aynı canlı parlak gözler, aynı gülüş, aynı ses. Sahi gerçek miydi, rüya olmasın? Kucakladı onu, sonra yüzüne iyice baktı. Sahi sen İzzet misin? Benim elbet. Seni öldü biliyorduk be İzzet. İzzet'in gülüşü söndü. Ya bizim oralar, anam babam, onlar da mı öyle biliyorlar? Yusuf yüzünü eğdi. Öyle biliyorlar, dedi. Şimdi duysalar nasıl sevineceklerdir, kim bilir. Böyle dedikten sonra biraz ötelerinde duran Durmuş'la Recep'e seslendi. Durmuş, Recep, gelin hele çabuk. Askerler koşup geldiler. Bu benim çocukluk arkadaşım İzzet. Recep gözlerini iri iri açıp tepeden tırnağa İzzet'e baktı. Onbaşın bu İzzet şehit olmadı mıydı? Yoksa bu başka bir İzzet mi? Öyle ya, şehit olsa burada işi ne? Yoksa biz göçüp gittik de işin farkında mı değiliz? Yusuf Recep'in ensesine bir şaplak indirdi şakacıktan. İzzet'le Durmuş gülüyorlardı. Ya, dedi Yusuf, biz de şimdi cennet bahçelerindeyiz. Tövbe tövbe, bu bizim İzzet. Şehit oldu dedikleri İzzet. İşte görüyorsun, gazi olmuş. Recep şaşkınlığını öyle bir çırpıda atamadı. İzzet'e öldükten sonra dirilmiş bir insan gözüyle bakar gibiydi. Onu merakla incelemesinden belliydi. Yusuf ilerideki tahta sırayı gösterdi. Seni yormayalım İzzet, biraz oturalım şurada. Yürüdüler. Sonra o tahta sıraya çöküp ard arda birkaç sigara yakarak kısıtlı zamana hasetlerini sığdırmaya çalıştılar. Yeniden cepheyi yaşadılar. Dağ tepe aştılar. Acılarını felaketler ortasında birdenbire beliren küçücük sevinçleri anlattılar. Şimdi Yunanlıların kol gezdiği yanık harap söyü de andılar. Sonra İzzet cebinden bir defter çıkarttı. Defterden bir sayfa koparıp o özenli yazısıyla şunları yazdı. Pek muhterem babacığım ve anacığım. Duydum ki oraya kara haberim gelmiş. İzzet öldü diye kedere gark olmuşsunuz. Artık üzülmeyin. Çünkü çok şükür hayattayım. Bacağımdan bir kurşun çıkarttılar. Belki yakında taburcu olurum. Durdu. İster istemez Münire'yi hatırlamıştı. Ama Yusuf onun Münire'yi düşündüğünü bilemezdi. İzzet'in ölüm haberini Münire de işitmiş olmalıydı. Tanıdık bir askerin ölümüne nasıl üzülürse insan, o da öyle üzülmüştür. Belki de babasına şöyle sormuştur. Hangi İzzet? Murat Ağa'nın oğlu mu? Vah vah. İzzet'le ilgili bir şeyler hatırlamaya çalışmıştır. Hatırlanan o şeyler belki bir insanı tanımaya yetecek kadar fazla değildir. Uzun zaman karanlıkta kalmış ve hiç hatırlanmamıştır. Birden gün ışığına çıkıverir. İzzet'i bir çırpıda göz önüne getirir. Öyle değil mi? Mesela der ki ne sessiz bir çocuktu. Kendi halinde saygılı. Bize bağlarından üzüm getirirdi. Sonra ata da iyi binerdi. Dört nal geçerdi bizim evin önünden. Nal sesinden Murat Ağa'nın oğlunun geçtiğini hemen anlardım. Yazık, çok acıdım. İşte bu kadar. Başka ne söyleyebilirdi ki? Sonra aradan günler geçer. Mülazım Bey'le evlenir. Çoluk çocuğa karışır. Murat Ağa'nın oğlu İzzet kafasında yavaş yavaş silinmeye başlardı. Öyleyse Münire'yi artık unutmalıydı. Onu çocukluğunda anlatılan bir masala geri göndermeli. Periler Padişahı'nın kızı olmalı Münire. O çarçabuk kırılan ince dalı yüreğinden atmalı. Kınalı üzümlerin arasından böyle baygın gülüşlerle bakmamalı. Çekilip gitmeli artık. Mektubu bağladı. Ağabeyim, Necip'ten bir haber alabildiniz mi? Onu merak ediyorum. İnşallah yakında görüşürüz. Ellerinizden öperim. Baki selam. Kağıdı katlayıp Yusuf'a uzattı. Bunu onlara götür Yusuf kardeşim. Sen gidemezsen biriyle gönder. Merak etme dedi Yusuf, hemen ulaştırırım. Onlara de ki bundan sonra bir köşede oturacağımı zannetmesinler. Memleket kurtuluncaya kadar bize oturmak haram. Yeniden yola düştüğünde Yusuf'un içi içine sığmıyordu. İzzet sağdı, rüya değildi bu. Müjdeyi götürmek ona düşmüştü işte. Yüreğinde bir coşkunluk. Cebinde İzzet'in mektubu. Dörde katlı bir kağıt parçası. Ama ölümden dönen bir insanın sevincini taşıyor. Hayatta olan birinin canlı, sıcak satırlarıdır onlar. Bu zor günlerde yaslı bir aileye gönderilen en güzel armağan. Onlar hayatları boyunca bundan daha büyük bir sevinci yaşayamayacaklar. Bu sevinç onlara ömürleri boyunca yetecekti. Yusuf mektubu Murat Ağa'ya ulaştırdıktan sonra ortalık bayram yerine döndü. Düşmanın bir adım ötede olduğu bile unutuldu. İzzet için yanmış yürekler ferahlamış, ölüm acısının sindiği odalar aydınlanmıştı. Şimdi herkesin dilinde İzzet, evlere, bahçelere güler yüzle hayaliyle giriyor. Gazi olmuş demek, gazilerimiz çoğaldı. Bu İzzet yaman çocuktur, bir defasında dört süngünün ortasında kalmış. Tüfeğinin dipçiyle savurmuş gavuru. Ha o İzzet mi, o İzzet ya, Necip'in kardeşi. Necip o günlerde izin çıkartıp baba evine dönmüştü. Onları yas içinde bulacağını sanıyordu ama İzzet sağdı. Sağ olduğunu öğrenmişlerdi. Ev bayram yeriydi. Onun da acısı sevince döndü. Yusuf böyle bir müjde getirdiği için Murat Ağa'dan bir armağan almıştı. Bu işlemeli gümüş bir sigara tabakasıydı. Yusuf hep bir tabakası olsun isterdi. İşte şimdi birilerine sigara ikram etmek için cebinden çıkarıp uzattığı, göz alıcı, ona gurur veren güzel bir tabakası vardı. Yusuf'un şimdiye kadar böylesine değerli bir eşyası olmamıştı. Onun için tabakayı kaybetmekten yahut çaldırmaktan çok korkuyordu. Bu aynı zamanda İzzet'e yakınlığının, kardeşlik derecesindeki arkadaşlığının da bir sembolüydü. Bununla Yusuf kendisini Murat Ağa'nın ailesinin bir parçası sayıyordu. Sonra yeniden yaralılara, hastalara döndü. Hilal-i Ahmer çadırları, hastaneler, hayvan bakım yerleri arasında gitti geldi. Yaralı ve hasta yüklü kağnılara kılavuzluk etti. Kimisi yarı yolda, daha hastaneye varmadan ölüveriyordu. Recep seslenirdi. On başın biri daha gitti. Yusuf inanmak istemezdi. Öfkeyle bağırırdı. Lan Recep, iyi bak, ölmemiştir. Hastaneye az bir şey kaldı. Öldü deyip de elimizi kolumuzu bağlama şimdi. Ama gerçekten asker ölmüştür. Arabayı kullanan durmuş da hissederdi bunu. Onun düşüncesine göre biri öldü mü araba ağırlaşıyor. Öküzler ya da atlar yol almakta adeta zorlanıyorlardı. Hayvanların ayaklarını bir şey tutuyordu sanki. Aha, araba ağırlaştı. Hele bir bak onbaşın, biri öldü zahir. Yusuf Durmuş'un tahminlerinin boşa çıkmadığını görüyordu. Tekin değil bu Durmuş, vallahi tekin değil diye söyleniyordu. Bazen de acısı fazla olan, kan kaybeden ağır yaralıya gayret ve yaşama gücü vermeye çalışırdı. Bak az kaldı hemşerim. Şu ileride tepenin eteğindeki ışığı gördün mü? Yıldız mı, ne yıldızı? Hastane yolunun feneridir o. Birazdan varırız. Üşüyor musun? İşte kaput. Isın bakalım, tabanları acıyordu. Yağmur, çamur. Kimi zaman bir hastanın yanına sığınıyordu. Ateşli bir hastanın. Bulaşır mı, bulaşmaz mı bilemiyordu. Olsun. Başlarını örttükleri çuvalın altında ateşi 40 dereceye varmış hastanın sıcaklığıyla bir soba yakınında kıvrılmış gibi oluyordu. İşte o günlerde Yusuf yaralılarla, hastalarla kaynaşarak hayatın bir başka yönünü daha tanımıştı. Bu kaçak kovalamaya benzemiyordu. Sıkı bir yumak olmuş sinirlerin tel tel çözülmesiydi bu. Ömründe ilk defa gördüğü bir insanla kaynaşıvermek. Onları bir çırpıda tanıyor, acılarını kendinde duyuyordu. O şartlar altında insanlar birbirleriyle çarçabuk dost oluyordu, kardeş oluyordu. Bir sabah Tahir Bey ona hayatının en zor vazifelerinden birini yükledi. Koca adam sanki biraz önce ağlamış gibiydi, gözleri kanlıydı. Belki uykusuzluktan ama elleri ardında Sakarya sularına bakan bu gözler belli ki bir acıyla boğuşmuştu. Yusuf gel gel, şu bizim şube reisi vardı hani Hüseyin Bey. Yusuf bu sözün ardından onun ölmüş veya vurulmuş diyeceğini düşündü. Gözünün önüne Söğüt Deresi'nin o tahta köprüsü geldi. Kurbağaların gevezelikler ettiği bir gece. Kendi gibi uyumamış yüreği yanan biri Hüseyin Bey. Tahta köprüde geziniyordu. Tak tak ayak sesleri, gecenin içinde parlayan bir sigara ateşi, adamın iç çekişi. Sabaha kavuşulmayacak, bu karanlıklar böyle devam edecek sanki. O kadar karanlık ve ümitsiz bir gece. Kuvayi Milliye'nin ilk kıvılcımları işte o azaplı gecelerden ve daha birçok yanan yürekten doğuyordu. Hüseyin Bey gönüllülerin adlarını yazdıkça nasıl da şevklenir, keyiflenirdi. Aksi öfkeli yanlarını kaybeder, gür sesinden inanılmaz bir sevgi taşardı. Tahir Bey gözlerini Sakarya'nın bulanık sularından çekip aldı. Onu hastaneye götüreceksin Yusuf. Baş üstüne kumandanım. Tahir Bey sessiz kalınca dayanamayıp sordu. Şube reisi hasta mıdır kumandanım? Tahir Bey başını salladı. Dökülmüş kavruk yapraklara basarak birkaç adım gezindi. Sonra Geyve taraflarındaymış haber geldi dedi. Askerlerini al ve git. Yusuf çenesiyle oynadı. Tahir Bey'in sözlerine anlam verememişti. Tabip binbaşı Necati Bey'i tanırsın. Onu bul. Hastayı ona teslim et. Necati Bey lazım geleni yapar. Baş üstüne acaba Hüseyin Bey'in hastalığı nedir kumandanım? Tahir Bey'in yüzündeki çizgiler derinleşti. Ruhen rahatsız. Ya bu yumuşatılmış bir ifade olmalıydı. Cinnet geçirmiş yahut aklını kaçırmış, delirmiş demiyordu Tahir Bey. Bu çok sevdiği Hüseyin Bey'e yakıştırabileceği en uygun tabir olmalıydı. Ruhen rahatsız. Onu nerede bulabilirim? İşte o soruyla Tahir Bey'in yüzü iyice karıştı. Ayrıca celallendi. Geyve taraflarında dedim ya, adam dağlarda tepelerde dolaşıyor. İçi dar, daralıyor demek ki. Hemen Göynük'ten, Taraklı'dan gidiver. Beni daha fazla konuşturma. Sen iz bulmaya, adam kovalamaya alışıksın. Birer at temin edin. Hüseyin Bey'e iyi muamele edilsin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı kumandanım. Geyve Hastanesi'ne gidersiniz. Necati Bey artık Ankara'yı mı sevk eder, ne yapar bilemem. Bu hastaya sen sahip çıkacaksın. Hadi topla askerlerini. Böyle dedikten sonra yüzünü Sakarya'ya çevirdi. Buğulanmış mıydı gözleri yoksa Yusuf'a mı öyle gelmişti? Az sonra yanına 3 asker alıp yola düştü. Yüreğinde dağlara ceylan vurmaya gider gibi bir his. Parlak sonbahar güneşi parça parça ortalığa dökülüyordu. Yaprakların tutuşmuş renkleri arasından göğün mavisi görünüyordu. Gök yüksek ve açık, ta ötede mor mavi tepeler. Geyve Boğazı'na yaklaştıklarında yeniden Sakarya ile buluşmuşlardı. Keskin yamaçların arasından bu defa ayna parıltısında akıyordu. Yusuf tepelerin doruklarına göz gezdirdi. Durmuş düşüncelerini sezmiş gibi. Acep dağlara mı vurdu kendini diye sordu. Onu nasıl bulacağız onbaşım? Yusuf ümitsiz görünmedi. Sonra sonra buluruz elbet dedi. Böylece ister istemez yine o insafsız avcının kimliğine büründü. Karşılaştıkları çobanlara, köylülere onu sordular. Çoban Ali derler biri Hüseyin Bey hakkında epeyce geniş bilgi verdi. Ara sıra yiyecek için köylere iniyormuş. Çıplakmış ayakları. Yara bere içinde, üstünde haki ceket, mecnunmuş besbelli. Sonra bizim askerler peşine düşmüşler. Adam sır oldu diyordu çoban. Meğer yüzbaşıymış, öyle dediler. Garibin ceketi ceketlikten çıkmış, nişan mişan kalmamış ki bilelim. Şimdi nerededir, ne yer ne içer hiç bilmeyiz. Bu bilgiyi aldıktan sonra Yusuf'la arkadaşları gün kararıncaya kadar dağ tepe kıyı bucak onu aradılar.